37. ayrım.
22. bölüm. 10 Temmuz Perşembe. Kahvaltılarını sütsüz kahveyle hiç konuşmadan bahçede yaptılar. Mikael bir çöp torbasıyla gelip ortadan kaldırmadan önce Lisbeth, dijital bir fotoğraf makinesiyle kendilerine bırakılmış olan o uğursuz hediyenin fotoğraflarını çekti. Mikael, kediyi ödünç aldığı arabanın bagajına koydu ama ne yapması gerektiğinden emin değildi. Akla gelen en uygun şey polise hayvan eziyeti ve tehdit ihbarında bulunmasıydı ama bunun nasıl bir tehdit olduğunu açıklamakta zorlanacaktı. Saat 8:30 civarında köprüden geçen Isabella Wenger onları görmezden gelmişti. "Kendini nasıl hissediyorsun?" dedi Mikael Lisbeth'e. Lisbeth, "İyi," dedi ve Mikael'i şaşkın gözlerle süzdü. "İşe bak, benim ürktüğümü düşünüyor. Piçin birinin yalnızca bizi uyarmak için suçsuz bir kediye yapmış olduğu eziyeti gördüğümde elime sopa almayı düşündüm. Bunun bir uyarı olduğunu düşünüyorsun. Daha iyi bir açıklaman var mı? Sence ne anlama geliyor? Bu öyküden ne çıkacağını bilmiyorum ama birini böyle bir manyaklığı yapmasına neden olacak kadar endişelendirdiğimiz ortada. Bir sorun daha var. Biliyorum. 1954 ve 1960'da yapılanla aynı türden yakmalık sunu ama 50 yıl önce faaliyette olan bir katilin hala ortalarda dolaşıp da kapının eşiğine işkence edilmiş hayvan cesedi bırakmış olması akla uygun gelmiyor. Mikael başını salladı. Bu durumda geriye Harold Wenger ve Isabella Wenger kalıyor. Johan Wenger tarafında birkaç eski akraba daha var ama onlar bu civarlarda oturmuyorlar. Mikael iç çekti. Isabella bir kediyi öldürebilecek kadar kötü bir kadın ama 1950'li yıllarda ortalarda dolaşıp da kadınları öldürmüş olamaz. Harold Wenger, bilemiyorum, yürümeye bile takati yokmuş gibi görünüyor. Bu durumda onun gece bir kedinin peşinden koşup yakalayarak hayvanı bu duruma soktuğunu düşünmek biraz zor. Eğer tabii iki kişi değillerse. Biri yaşlı, diğeri daha genç. Mikael duyduğu bir araba sesine doğru döndü. Cecilia Wenger arabasıyla köprüden geçiyordu. Harold ve Cecilia diye düşündü ve aklına bir soru takıldı. Birbirleriyle görüşmeyen, neredeyse hiç konuşmayan baba kız aynı arabada. Martin Wenger'in onunla bu konuyu konuşacağı sözünü vermesine karşın Cecilia Mikael'in telefonlarını hala yanıtsız bırakıyordu. ''Derinlere daldığımızı ve ilerleme kaydettiğimizi bilen birileri olmalı.'' dedi Salender ve kalkıp kulübeye girdi. Geri döndüğünde deri motosiklet giysilerini giymişti. ''Stockholm'a gidiyorum, akşama dönerim. Orada ne yapacaksın?'' ''Bir şeyler alacağım. Bir kediyi böylesine bir işkenceyle öldüren manyak adam ya da kadın. Her kimse gelecek sefer bize de saldırır ya da biz uyurken evi ateşe verir. Hedeşta'da gidip iki yangın tüpü ve iki de yangın alarmı almanı istiyorum. Yangın tüplerinden biri halon gazlı olsun.'' Başka bir şey demeden kaskını başına geçirdi, motoru gazladı ve köprüden geçip kayboldu. Mikael, Hedeştad'a giderken benzinlikte durup kedinin cesedini koyduğu torbayı bir çöp bidonuna attı. Hedeştad'da iki yangın tüpü ve iki de yangın alarmı aldı ve arabanın bagajına koydu. Arabaya binip hastaneye doğru yola çıktı. Dirk Frode'ye telefon açıp hastanenin kafeteryasına inmesini istemişti. Sabah olanları anlattığında Dirk Frode'nin benzi attı. Mikael, bu öykünün bu kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyordum. Niçin? Bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Ama kim? Bu akıl alır bir şey değil. Eğer senin ve Bayan Salander'in hayatını tehdit eden bir şey varsa, bu işe bir son vermeliyiz. Ben Henrik'le konuşurum. Hayır, kesinlikle olmaz. Bir kalp krizi daha geçirmesi riskini alamam. Durmadan seni soruyor. Ona selamımı ve düğümü çözmeye başladığımı söyle. Şimdi ne yapacağız? Birkaç sorun var. İlk olay Henrik kalp krizi geçirdikten hemen sonra oldu. Ben Stockholm'deyken. Biri kulübeye girip çalışma odamı karıştırdı. Telefon numaralarının şifresini çözdüğüm ve istasyon caddesindeki fotoğraflara ulaştığım günlerdi. Bunu yalnızca sana ve Henrik'e anlattım. Hedestad Kurier'in arşivlerine girmemi sağladığı için Martin de biliyordu. Başka kaç kişi biliyor? Martin'in kimlerle konuşmuş olduğunu bilemiyorum ama Birger ve Cecilia biliyorlar. Birbirleriyle senin fotoğrafların peşinde olduğunu konuştuklarını duydum. Alexander bile bundan haberdar. Ayrıca Gunnar ve Helena Nilsson da. Henrik'i ziyarete geldiklerinde konuşulanlara şahit oldular ve Anita Wanger. Anita? Londra'daki kız mı? Cecilia'nın kız kardeşi. Henrik'in kalp krizi geçirdiğini duyunca Cecilia ile birlikte geldi. Bildiğim kadarıyla adaya uzak bir otelde kalıyor. Cecilia gibi o da babasıyla karşılaşmak istemiyor. Ama bir hafta önce Henrik yoğun bakımdan çıktıktan sonra geri döndü. Cecilia nerede kalıyor? Bu sabah onu arabayla köprüden geçerken gördüm. Ama evinin ışıkları hiç yanmıyor. Ondan mı şüpheleniyorsun? Yok, yalnızca nerede kaldığını merak ettim. Kardeşi bir gerin yanında. Henrik'i ziyaret edebilmek için buraya yürüyüş mesafesi uzakta kalıyor. Şimdi nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, ama yukarıda Henrik'in yanında değil. Verdiğin bilgiler için sağ ol, dedi Mikael ve kalktı. Wanger sülalesi Hedestad Hastanesi'nin etrafını kuşatmıştı. Mikael, Birger Wanger'i girişteki asansörlere giderken gördü. Onunla karşılaşmayı hiç istemiyordu. Ortadan kaybolana kadar bekledi ama daha önce Cecilia ile karşılaştığı ana giriş kapısında bu defa da Martin Wanger ile karşılaştı. Selamlaşıp el sıkıştılar. Henrik'i ziyaretten mi geliyorsun? Hayır. Dirk Frode ile şöyle ayaküstü bir konuştum. Martin yorgun ve uykusuz görünüyordu. Mikael birden onun birbirlerini tanıdıkları şu yarım yılda gözle görülür bir şekilde yaşlanmış olduğunu fark etti. Wanger şirketini kurtarma çabasının bir faturası olmalıydı. Ayrıca Millennium'a ortak olan Henrik ona yeni bir yük yüklemişti. İşler nasıl gidiyor? Diye sordu Martin. Mikael onun buradaki işlerini yüzüstü bırakıp Stockholm'a gitmek gibi bir niyetinin olmadığını hemen anlamıştı. İşte her geçen gün daha bir ilginç olmaya başladı. Henrik iyileştiğinde merak ettiği şeylerin cevabını bulacağımı umuyorum. Birger Wanger yolun karşı tarafında hastaneye 5 dakikalık yürüyüş mesafesinde beyaz tuğladan yapılmış sıra evlerden birinde oturuyordu. Hedestad limanını da gören deniz manzaralı bir evdi. Mikael kapısını çaldığında açan olmadı. Bunun üzerine cep telefonundan Cecilia'yı aradı ama yine cevap yoktu. Bir süre arabada oturdu ve parmaklarıyla direksiyona vurarak bekledi. Birger Wanger'in kara listede adı yoktu. 1939 doğumluydu ve Rebecca Jacobson öldürüldüğünde yalnızca 10 yaşındaydı. Ama Harriet kaybolduğunda 27'sindeydi. Henrik Wanger'a göre Harriet'la öyle sıkı fıkı değildi. Uppsala'da ailesinin yanında yetişmiş ve şirkette çalışmak için Hedestad'a gelmiş. Ama birkaç yıl sonra politikaya atılmıştı. Lena Anderson cinayet işlendiğinde Uppsala'daydı. Mikael neler olduğunu çözememişti ama kedi olayı havaya asılı bir tehdit olduğu duygusunu yaratmış ve fazla zamanları olmadığını düşünmeye başlamıştı. Harriet kaybolduğunda 37 yaşında olan Hedwig'in eski papazı Otto Falk şimdi 72'sindeydi. Harriet'ten daha gençti ama zihinsel yetileri açısından kötü durumdaydı. Mikael onu Svalan'daki huzur evinde ziyaret etti. Yaşlılar evi şehrin öteki tarafında, Hede Irmağı'nın biraz yukarısında sarı tuğladan yapılmış bir binaydı. Mikael resepsiyonda kendini tanıttı ve Otto Falk'la görüşmek istediğini söyledi. Papazın Alzheimer olduğunu bildiğini söyleyerek iletişim kurma imkanının olup olmadığını da sordu. Bir başhemşire papaza 3 yıl önce Alzheimer teşhisi konulduğunu ve hastalığın şimdi daha da kötüleştiğini açıkladı. Ama iletişim kurulabiliyordu. Yalnızca yakın bellek sorunu vardı, bazı akrabalarını tanıyamıyor ve belleği gittikçe daha fazla sisle kaplanıyordu. Hemşire, papazın cevaplayamayacağı sorularla karşılaştığında endişe krizine yakalanabileceği konusunda Mikael'i uyardı. Yaşlı papaz, diğer 3 hasta ve bir bakıcıyla birlikte bir bankta oturuyordu. Mikael onunla konuşmaya çalışarak 1 saat geçirdi. Papaz Falk, Harriet'i çok iyi hatırladığını iddia ediyordu. Adını duyduğunda yüzü aydınlanmış ve Harriet'ten övücü sözlerle bahsetmişti. Mikael papazın Harriet'in 37 yıldır kayıp olduğunu unutmuş olduğunu anlamıştı. Harriet'ten sanki çok yakın bir zamanda görmüş gibi söz ediyordu. Ona selamlarını iletip kendisini ziyarete gelmesini rica ettiğinde Mikael bunu yapacağına söz verdi. Harriet'in kaybolduğu gün olanları anlatmasını isteyince papaz şaşkın şaşkın bakmaya başladı. Belli ki köprüdeki kazayı hatırlamıyordu. Ancak konuşmalarının sonuna doğru Mikael'in kulaklarını dikmesine neden olan bir şey söyledi. Mikael konuşmayı Harriet'in dinsel eğilimlerine getirdiğinde papaz Falk düşüncelere dalmış, sanki yüzü bulutlanmıştı. İleri geri sallanmaya başlamış ve birden başını kaldırıp Mikael'e bakmış ve kim olduğunu sormuştu. Mikael kendini tekrar tanıttığında yaşlı adam bir süre daha düşünmüştü. Sonra başını sallamış ve rahatsız bir ifadeyle Mikael'in dikkatini çeken o şeyleri söylemişti. O hala yolunu arıyor. Kendine dikkat etmeli, onu uyarmalısın. Niçin uyarmalıyım? Papaz birden huzursuz oldu. Kaşlarını çatıp başını salladı. Sola scriptura'yı okumalı ve sufficienta scripturae'yi anlamalı. Sola fide'yi ancak bu yolla canlı tutabilir. Joseph bunları kesinlikle hesaba katmıyor. Bunlar hiçbir zaman kilisenin kanonları arasına girmedi. Mikael papazın söylediklerinden hiçbir şey anlamadı. Ama aceleyle not aldı. Papaz Falk ona doğru eğildi ve samimi bir ifadeyle fısıldadı. Sanırım o bir Katolik. Büyüyü seviyor ve hala tanrısını bulamadı. Ona yol göstermek gerek. Katolik sözcüğünün Falk'ta kötü bir çağrışım yaptığı belliydi. Ben onun Pentekostal hareketiyle ilgilendiğini sanıyordum. Hayır, Pentekostalist değil, o yasak gerçeğin peşinde, o iyi bir Hristiyan değil. Daha sonra papaz Mikael'i de ne konuştuklarını da unuttu ve diğer hastalarla konuşmaya başladı. Mikael öğleden sonra saat 2 civarında Hedibi Adası'na döndü. Ve gidip Cecilia Van Gier'in kapısını çaldı. Evde yoktu. Bir kez daha telefonla ulaşmayı denedi ama boşunaydı. Yangın alarmlarının birini mutfağa, diğerini de hole monte etti. Yangın tüplerinden birini yatak odasının önündeki demir sobanın yanına, diğerini de banyo kapısının yanına koydu. Daha sonra sandviç ve kahve yaptı. Bahçeye çıkıp papaz Falk'la yaptığı konuşmayı iBook'una kaydetti. Uzun süre düşündükten sonra bakışlarını kiliseye yöneltti. Hedibey'in yeni papaz evi, kiliseye birkaç dakikalık yürüyüş mesafesi uzakta, bildik modern villalardandı. Mikael saat 4 civarında papaz Margareta Sandrat'ın kapısını çaldı ve teolojik bir konuda fikir almaya geldiğini söyledi. Mikael'e yaklaşık aynı yaşlarda olan Strandach, siyah saçlı bir kadındı. Üzerinde kot pantolon ve yumuşak kumaştan bir gömlek vardı. Ayakları çıplaktı. Ayak tırnaklarını boyamıştı. Mikael onunla birkaç defa Susanna'nın yerinde karşılaşmış ve papaz Falk hakkında ayaküstü konuşmuştu. Mikael'i sıcak karşılayan Strandach onu bahçeye davet etti. Mikael papazla yaptığı konuşmayı, Falk'ın neler söylediğini anlattı ve söylediklerinin anlamını bilmediğini ekledi. Margareta Strandach, papazın söylediklerini sözcüğü sözcüğüne tekrar etmesini rica etti ve Mikael denileni yaptı. Strandach bir süre düşündü. Hedibiye Adası'nda 3 yıl önce göreve başladım. Doğrusunu söylemek gerekirse papaz Falk'la hiç karşılaşmadım. Ben gelmeden çok önce emekliye ayrılmıştı ama anladığım kadarıyla yüksek kiliseye bağlı. Sola Scriptura, yalnızca kutsal kitaba bağlı kal demek. Sufficientia scriptura, kutsal kitaba harfiyen inananlar için, kutsal kitabın yeterli olduğunu anlatmak için kullanılır. Sola fide, yalnızca inanç ya da saf inanç demek. Anlıyorum. Yani bunlar temel kanonlar, yani kilisenin temel platformu ve hiçbir olağanüstülükleri yok. Kısaca şunları söylemiş, İncil'i oku, sana gerekli bilgiyi verecektir ve temiz inanca taşıyacaktır. Mikael biraz mahcup olmuştu. Bu konuşmanın ne tür bir bağlamda geçtiğini söyleyebilir misin? Onun uzun yıllar önce tanıdığı ve şimdi hakkında bir şeyler yazdığım birini sormuştum. Bir dinsel yol arayıcı. Öyle bir şey. Tamam. Sanırım bağlantıyı anlayabiliyorum. Papaz Falk iki şey daha söylemiş. Joseph bunları kesinlikle dışlıyor ve bunlar hiçbir zaman kanon olarak kabul görmedi. Yanlış duymuş olmayasın, Josephus değil de Joseph dediğinden emin misin? Gerçi ikisi de aynı kişi. Yanlış duymuş olmam imkansız, dedi Mikael. Dinlemek istersen görüşmeyi teybe kaydetmiştim. Hayır, sanırım gerek yok. Bu iki cümle neyi amaçladığını gösteriyor. Josephus, Yahudi bir vakanüvisti. Bunlar hiçbir zaman kanon olmadı derken, hiçbir zaman Musevi kanonlarından olmadı demek istemiş olabilir. Bunun anlamı ne? Margareta güldü. Papaz Falk, söz konusu kişinin ezoterik kaynaklara sevdalandığını iddia etmiş. Daha doğrusu apokrifaya, apokrifos sözcüğü gizli demek, yani apokritalar, bazı teologların tartışmalı olduğunu, bazılarının da eski ahite dahil olması gerektiğini düşündükleri gizli kitaplar. Tobit, Judit, Ester, Baruk, Sirak ve diğer bazı kitaplar şüpheli kabul edilir. Cehaletimi bağışlayın. Apokrifaları duymuştum ama hiç okumadım. Bunların ne özelliği var? Bence hiçbir özellikleri yok ama şimdiki ahitten daha sonra yazılmışlar. Bu nedenle Musa'nın kitabından çıkartılmışlar. Yahudi alimleri bunların içeriğinden şüpheye düştükleri için değil, yalnızca kutsal vahiy tamamlandıktan sonra yazıldıkları için. Bununla birlikte apokrifalar eski ahitin eski Yunanca çevirilerinde var. Örneğin Roman Katolik Kilisesi bunları şüpheli karşılamaz. Anlıyorum. Ama Protestan Kilisesi için tartışmalı metinler. Reformasyon yıllarında teologlar eski ahite başvurdular. Martin Luther, Reformasyon'un İncil'inden apokritaları çıkarttı ve daha sonra Calvin, bunların kesinlikle inanç için temel olmayacaklarını açıkladı. Yani bunlar Claritas Scriptuare ile kutsal kitabın kesinliği, çelişkili ya da çatışan şeyler. Başka bir deyişle sansürlü kitaplar. Kesinlikle. Örneğin bu kitaplar büyü yapılabileceği, bazı durumlarda yalan söylenebileceği gibi kutsal kitabın dogmatik olarak yorumlayanları rahatsız eden şeyleri savunur. Yani apokrifaların dindar birinin okuma listesinde olması düşünülemez ve Papaz Falk gibileri bu tür şeylerden huzursuz olurlar. Kesinlikle. Eğer İncil'le ya da Katolik inancıyla ilgileniyorsanız apokrifalarla karşılaşmamanız neredeyse imkansız. Özellikle de ezoterik bilgilerle uğraşanlar mutlaka okumalı. Sizde bunlardan bir örnek var mı? Margareta bir kahkaha daha attı. Çıngıraklı, dostça bir kahkahaydı. Elbette, apokrifalar İncil Komisyonu tarafından 1980'li yıllarda yayınlandı. Lisbeth Salander özel konuşmak istediğini söylediğinde Armanski meraklanmıştı. Kapıyı kapattı ve ziyaretçi koltuğunu göstererek Lisbeth'ten oturmasını istedi. Lisbeth, Blomqvist adına yaptığı işin sonuçlandığını söyledi. Dirk Freud'e ay sonunda ödeme yapacaktı ama Lisbeth bu araştırmada kalmaya karar vermişti. Bunun karşılığında Mikael ona çok az bir maaş öneriyordu. Serbest çalışacağım, dedi Lisbeth. Bugüne kadar seninle yaptığımız sözleşmenin gereği olarak senin verdiklerinin dışında iş almadım. Şimdi eğer kendi başıma iş alırsam bizim ilişkimiz zedelenir mi, bunu öğrenmek istiyorum. Dragan Armanski omuzlarını silkti. Sen sözleşmeli personelsin. Kendi hesabına istediğin işi alabilirsin. Senin para kazanman beni mutlu eder. Ama bizden müşteri yürütmen de bize karşı sadakat kurallarını çiğnemektir. Böyle bir niyetim yok. Blomqvist'le yaptığımız sözleşmede istenilenleri yerine getirdim. O iş bitti. Bu davayla gönüllü olarak ilgileniyorum. Bedava çalışacağım. Hiçbir işi bedava yapma. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Bu öykünün nasıl biteceğini merak ediyorum. Mikael Blomqvist'i Dirk Fode ile konuşup araştırma asistanı olarak sözleşmemi uzatması için konuşmaya ikna ettim. Sözleşmeyi Armanski'ye uzattı. Armanski şöyle bir göz attı. Bu maaşa çalışacağına bedava da çalışsan olur. Lisbeth, sen yetenekli bir kızsın. Cep harçlığına çalışman gerekmez. Eğer benim yanımda tam gün çalışırsan çok daha fazla kazanacağını biliyorsun. Tam gün çalışmak istemiyorum ama sana sadık kalacağım Dragan. Burada işe başladığım günden beri bana karşı harika davrandın. Bu tür bir sözleşmeye rızan olup olmadığını öğrenmek istedim. aramızda bir sürtüşme olsun istemem. Anlıyorum. Dragan bir süre düşündü. Sorun değil. Sorduğun için teşekkür ederim. Eğer gelecekte de bu tür durumlar ortaya çıkarsa herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye sormanı isterim. Lisbeth Salander bir süre eklenmesi gereken bir şey var mı diye düşündü. Gözlerini Armanski'ye dikip hiçbir şey söylemeden baktı. Sonra ayağa kalktı ve her zaman olduğu gibi vedalaşma törenine gerek duymadan dışarı çıktı. Duymak istediği şeyi duyduktan sonra Armanski'yi unutmuştu. Lisbeth'in uzaklaşmasını seyreden Armanski'nin yüzünde sakin bir gülümseme belirmişti. Lisbeth'in onun görüşüne başvurmuş olması bile sosyalleşme sürecinin doruğuydu. Fransız empresyonistlerinin eserlerinin sergileneceği müzenin güvenliği hakkında raporların olduğu dosyayı açtı. Daha sonra dosyayı bir kenara bıraktı ve biraz önce Salander'in çıktığı kapıya baktı. Lisbeth'in Michael Blomqvist'le çalışırken nasıl gülüyor olabileceğini düşündü. Kendi kendine mi büyüdüğünü yoksa Michael Blomqvist'in mi onu baştan çıkarttığını merak ediyordu. Birden bir endişeye de kapılmıştı. Lisbeth Salander'in ideal bir kurban olduğu duygusundan hiç kurtulamamıştı. Ve şimdi ıssız bir yerde bir deliği arıyordu.